18. ayırım. Sayfa 172. Jack amca dedi, bütün bunların Çin'deki yumurta fiyatıyla ne ilgisi var? Ne demek istediğimi bal gibi biliyorsun. Ha dedi adam, yanakları pembeleşti. Ukalalık etmeye başladık demek. Zencilerle beyazlar arasındaki ilişkinin hayatımda gördüğüm en berbat halde olduğunu görmek ukalalıksa, evet, bu arada onları bir kez bile ağzına almadın. Senin şu azize kız kardeşinin neden böyle davrandığını, babama ne olduğunu öğrenmek istemek ukalalıksa, ona da evet. Doktor Finch ellerini kavuşturdu, çenesinin altına soktu. İnsanın doğumu son derece tatsızdır, pistir, fazlasıyla acılıdır, bazen de tehlikelidir ve illaki kanlıdır. Aynısı uygarlık için de geçerli. Güney müthiş ızdırap veren son doğum sancılarını çekiyor, yeni bir şey doğurmak üzere. Bunun hoşuma gideceğinden emin değilim ama o sırada zaten burada olmayacağım. Sen olacaksın. Benim ve ağabeyim gibi erkeklerin modası geçti. Gitme zamanımız geldi. Ama bu toplumun anlamlı şeylerini de yanımızda götürecek olmamız çok yazık. Aralarında bazı iyi şeyler de vardı. Daldan dala atlamayı kes de bana cevap ver. Doktor Finch ayağa kalktı, masaya yaslanıp eğildi, kızın yüzüne baktı. Burnundan çıkan çizgiler ağzına uzanıyor, keskin, yamuk bir ikiz kenar oluşturuyordu. Gözleri ateş saçsa da sesi hala mülayimdi. Jean-Louis, bir adam suratına doğrultulmuş çifte namlulu bir tüfeğe bakıyorsa, kendini savunmak için bulabildiği ilk silaha sarılır. Bu ister bir taş, ister yakacak odun olsun, isterse bir vatandaşlar konseyi. Bu bir cevap değil. Doktor Finch gözlerini yumdu. Yeniden açtı, masaya baktı. Süslü püslü cümlelerle meselenin etrafında dolanıp duruyorsun Jack amca. Bunu yaptığını daha önce hiç görmemiştim. Sana ne sorsam bana hep dosdoğru yanıtlar verdin. Neden şimdi de böyle yapmıyorsun? Çünkü yapamam. Bunu yapmaya ne gücüm var ne de yetkim. Böyle konuştuğunu ilk kez duyuyorum. Doktor Finch ağzını açtı, sonra sımsıkı kapadı. Kızı kolundan tutup yan odaya götürdü ve yaldız çerçeveli bir aynanın karşısına dikti. Bak kendine dedi. Jean-Louis baktı. Ne görüyorsun? Kendimi ve seni. Amcasının yansımasına doğru döndü. Biliyor musun Jack amca, ürkütücü bir yakışıklılığın var. Son 100 yılın amcasını bir anlığına ele geçirdiğini gördü. Amcası başını selam verircesine eğmekle kızı doğrularcasına sallamak arası melez bir hareket yaptı. Biraz senin gibi dedi. Kızın arkasında durdu, omuzlarını kavradı. Kendine bir bak dedi. Sana ancak bu kadarını söyleyebilirim. Gözlerine bak, burnuna bak, çenene bak. Ne görüyorsun? Kendimi görüyorum. Bense 2 kişi görüyorum. Erkek Fatma ile şimdiki kadını mı yani? Doktor Finch'in yansımasının başını hayır anlamında salladığını gördü. Hayır çocuğum, o da var tabii ama benim kastettiğim o değil. Jack amca, neden pusa karışıp ortadan yok olmayı seçtiğini anlayamıyorum. Doktor Finch başını kaşıdı, bir tutam kırçıl saçı havaya kalktı. Özür dilerim dedi, beni affet. Sen yoluna devam et ve yapacağın şeyi yap. Seni durduramam, zaten durdurmamalıyım. Child Roland, ama bu öyle pis, öyle riskli bir şey ki, nasıl kanlı bir iş. Child Roland, en popüler versiyonu 1892'de Joseph Jacob'un yazdığı tanınmış bir İngiliz masalı. Elfland kralı tarafından kaçırılan kız kardeşlerini kurtarmak için sırasıyla mücadele eden erkek kardeşlerin öyküsünde Jacob, kralın sarayından Kara Kule diye söz eder. Kardeşini kurtarmayı Child Roland başarır. Jack amca, tatlım nerelere gittin şimdi? Doktor Finch onu kendine çevirdi, bir kol boyu uzağında tuttu. Jean-Louis, beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Bugün konuştuklarımızla ilgili. Sana bir şey söylemek ve hepsini birleştirip birleştiremeyeceğini görmek istiyorum. Şöyle ki, geçmişte yaşadığımız iç savaşın çıkışında ikincil tedavisi tesadüfi etken neydi? Şu an içinde bulunduğumuz savaşın ve senin özel savaşının çıkmasındaki tesadüfi etken ne? Şimdi iyice düşün ve söyle bakalım. Sence ben ne demek istiyorum? Doktor Finch bekledi. İkinci dereceden peygamberler gibi konuşuyorsun dedi kız. Galiba öyle. Pekala, şimdi daha da dikkatli dinle. Daha fazla katlanamadığında, yüreğin ikiye bölündüğünde doğruca bana gelmelisin. Anlıyor musun? Bana gelmek zorundasın. Söz mü? Kızı sarstı. Söz ver. Evet efendim, söz ama... Şimdi ikile dedi amcası. Çek git ve Hank'le postacılık oyna. Yapacak daha iyi işlerim var. Peki sonra? Seni ilgilendirmez. Haydi kış kış. Jean-Louis basamaklara inerken Doktor Finch'in dudağını ısırdığını, mutfağa gidip Rose Aylmer'ın tüylerini okşadığını, sonra elleri ceplerinde çalışma odasına girdiğini, odayı yavaş adımlarla bir aşağı bir yukarı arşınladığını, sonunda da gidip telefonu kaldırdığını görmedi. 6. kısım. Deli işte deli, resmen zır deli. Eh, bütün Finch'ler öyle değil mi zaten? Ancak Jack amca ile diğerlerinin arasındaki fark onun deli olduğunu bilmesi. Bay Cunningham'ın dükkanının arkasındaki masalardan birinde oturuyor, karton kutudaki dondurmasını yiyordu. Bay Cunningham dürüstlükten asla ödün vermeyen biri olarak dün adını doğru tahmin ettiği için ona bedavadan bir top dondurma vermişti. Jean-Louis'nin Maycomb'da hayran olduğu o minicik şeylerden biriydi. İnsanlar verdikleri sözleri hatırlardı. Lafı nereye getirmeye çalışıyordu? Söz ver bana. Çıkışındaki tesadüfi etken, Anglo-Sakson, kirli dünya, Child Roland. Umarım yol yordam duygusunu hiç yitirmez. Aksi halde onu bir yere kapatmak zorunda kalacaklar. Yüzyılımızın öyle uzağında ki tuvalete bile gidemiyor, abdesthaneye gidiyor. Ancak deli ya da değil, o içlerinde henüz bir şey yapmayan ya da söylemeyen tek kişi. Ne demeye geldim ki buraya? İyice yüreğime insin diye herhalde. Arka bahçedeki eskiden ağaçların, araba kulübesinin bulunduğu yerdeki çakıl taşlarına bakmak, yoksa hepsi bir rüya mıydı diye kendime sormak için. Jem balıkçı arabasını şuraya bırakırdı. Arka çitin dibindeki toprağı eşeleyip solucan toplardık. Bir keresinde şuraya bir bambu filizi ekmiştim. Tam 20 yıl yaşatmaya çalıştık. Bay Cunningham oradaki toprağı tuzlamış olmalı. Bambu filan göremiyorum. Öğlen saat bir güneşinde oturup evi yeniden inşa etti. Bahçeyi babasıyla, ağabeyi ve Calpurnia ile doldurdu. Henry'yi sokağın karşısına Bayan Rachel'e de bitişik eve yerleştirdi. Ders yılının son iki haftasıydı ve Jean-Louis ilk dansına gidiyordu. Geleneksel olarak son sınıf öğrencileri kız ve erkek kardeşlerini mezuniyet şöleninden bir gece önce son iki sınıfın onuruna yapılan ve her seferinde Mayıs ayının son cumasına denk getirilen diploma dansına davet etmiştim. Jem'in futbol süveteri giderek muhteşem bir hal almıştı. Takım kaptanıydı ve Maycomb'un 13 sezondur ilk kez Abbotsville'i yenmişti. Henry son sınıfın münazara kolunun başkanıydı ve dersler dışında zaman ayırabildiği tek etkinlik de buydu. Jean-Louis ise dolu dolu 14'ündeydi. Kendini Victoria dönemi şiirine ve dedektif romanlarına vermişti. O günlerde ırmağın karşı yakasından kızlarla çıkma modası başladığından Jem Abbott ilçesinden bir kıza öylesine tutulmuştu ki son yılını Abbotsville Lisesi'nde tamamlamayı ciddi ciddi düşünmüş ama Atticus tarafından engellenmişti. Bu konuda son derece kararlı davranan Atticus, Jem'i iki kapılı bir E model almasına yetecek bir meblağla teselli etmişti. Jem arabasını parlak siyaha boyadı, beyaz yanaklı lastikleri biraz daha boyayla vurguladı. Taşıtını gıcır gıcır cilalı tutuyor ve her cuma akşamı kocaman bir kahve değirmeninden farksız sesler çıkarmasına ve gittiği her yerde geniş bir köpek sürüsünü başına toplamasına aldırmaksızın olgun bir vakarla Abbotsville'e sürüyordu. Jean-Louis, Jem'in onu baloya götürmesi için Henry ile bir tür anlaşma yaptığından emindi ama aldırmıyordu. Başta gitmek istemedi fakat Atticus, Jem'den başka herkesin kız kardeşinin orada olmasının tuhaf kaçacağını, çok eğleneceğini, isterse Ginsberg'e gidip kendisine bir elbise seçebileceğini söyledi. Jean-Louis nefis bir şey buldu. Beyaz kabarık kolları, döndüğünde balon gibi şişen bir eteği olan bir elbise. Tek bir yanlışlık vardı. Elbisenin içinde bowling kukası gibi görünüyordu. Calpurnia'ya danıştı. O da vücut tipi konusunda kimse bir şey yapamaz dedi. Onun endamı da böyleydi. Zaten 14 yaşındaki kızların tamamının endamı az çok böyleydi. Ama öyle acayip görünüyorum ki dedi kız yakasını çekiştirerek. Hep böyle görünüyordun dedi Calpurnia. Demek istediğim ne giysen böyle duruyor. Bu elbise farklı değil. Jean-Louis 3 gün boyunca endişelenip durdu, dansın yapılacağı akşamüstü Ginsberg'in dükkanına gitti. Bir çift takma göğüs aldı, eve dönüp taktı. Kal, şimdi bir bak. Senin vücut yapın gayet düzgün dedi Calpurnia. Ama bunları alıştıra alıştıra kullansan daha iyi olmaz mıydı? Ne demek istiyorsun? Calpurnia mırıldandı. Alışmak için onları bir süre takmalıydın, artık çok geç. Aman Kari, saçmalama. Eh, ver bakayım onları bana, birbirine dikeceğim. Jean-Louis takma göğüsleri ona uzatırken aklına ansızın gelen bir düşünce onu olduğu yere mıhlayıverdi. Eyvahlar olsun diye fısıldadı. Şimdi ne oldu dedi Calpurnia. Bir haftadır buna hazırlanıyorsun. Neyi unuttun? Kal, dans etmesini bildiğimi sanmıyorum. Calpurnia ellerini kalçalarına dayadı. Bu da tam vaktinde aklına geldi yani dedi mutfak saatine bakarak. 3:45. Jean-Louis telefona koştu. 6:05 lütfen dedi ve babasının sesini duyar duymaz feryat figana başladı. Sakin ol ve Jack'ten yardım iste dedi babası. Jack zamanında çok iyiydi. Manuet dansının tozunu attırırdı herhalde dedi ama yine de amcasını aradı. O da şevkle yardıma koştu. Doktor Finch yeğenini Jem'in pikabındaki ezgiye uyarak yönlendirdi. Büyütülecek bir şey değil, satranç gibi. Yalnızca odaklan. Yo yo yo, poponu içeri çek. Halat çekme oyununda değilsin. Salon danslarından nefret ederim. Ağır işçilikten farksız. Beni yönlendirmeye çalışma. Oğlan ayağına basarsa ayağını hareket ettirmediğin için kabahat sendedir. Aşağıya bakma. Sakın sakın ha. Hah, şimdi kaptan işte. Sadece temel hareketler, gösterişli şeylere kalkışma. Bir saatlik yoğun bir odaklanmadan sonra Jean-Louis basit boks adımlarında ustalaştı. İçinden canla başla sayıyor, amcasının aynı anda hem konuşup hem dans edebilme becerisine hayranlık duyuyordu. Gevşe, rahat ol, gayet güzel becereceksin dedi amcası. Doktor Finch'in çabaları Calpurnia'nın ikram ettiği bir fincan kahve ile ve akşam yemeği ile ödüllendirildi. Akşam her ikisini de kabul etti. Oturma odasında tek başına Atticus'la Cem'i bekledi. Yeğeni kendini banyoya kilitlemişti. Bir yandan sabunlanıyor, bir yandan dans ediyordu. Banyodan ışıldayarak çıktı, yemeğini bornozuyla yedi ve durumun ailesini ne kadar eğlendirdiğinden habersiz odasına sıvıştı. Giyinirken Henry'nin ön sundurmadaki ayak seslerini duydu, onu almaya fazla erken geldiğini düşündü. Ama oğlan koridorda Jem'in odasına doğru ilerledi. Jean-Louis dudaklarına Tank Orange sürdü. Saçlarını taradı ve tepedeki o asi tutamı Jem'in briyantiniyle yapıştırdı. Oturma odasına girince babasıyla Doktor Finch ayağa kalktılar. Tablo gibi görünüyorsun dedi Atticus, onu alnından öptü. Dikkat et dedi Jean-Louis, saçımı bozacaksın. Doktor Finch sordu, son bir prova yapalım mı? Henry onları oturma odasında dans ederken buldu. Jean-Louis'nin yeni silüetini görünce gözlerini kırpıştırdı. Doktor Finch'in omuzuna dokundu. Araya girebilir miyim bayım? Çok güzel olmuşsun Scott dedi kıza. Sana bir şey getirdim. Jean-Louis sen de çok hoş görünüyorsun Hank dedi. Henry'nin yünlü kumaştan sadece pazar günleri giydiği lacivert pantolonuna sert bir ütü çizgisi yapılmıştı. Ten rengi ceketi deterjan kokuyordu. Jean-Louis onun boynundan sarkan Jem'in açık mavi kravatını tanıdı. Harika dans ediyorsun dedi Henry ve Jean-Louis tökezledi. Aşağıya bakma Scott diye atıldı Doktor Finch. Dedim ya tıpkı bir fincan kahve taşımak gibi. Fincana bakarsan mutlaka dökersin. Atticus cep saatini açtı. İren'i almak istiyorsa Jem'in yola çıkması gerek. Şu düldülle 40'tan fazla yapamaz. Jem görününce Atticus kravatını değiştirmesi için onu odasına geri yolladı. Oğlan yeniden ortaya çıktığında Atticus ona aile arabasının anahtarını, biraz para, bir de 60'ın üstüne çıkmaması konulu bir söylev verdi. Baksanıza dedi Jem, Jean-Louis'e hayranlığını hakkıyla dile getirdikten sonra. Siz hep beraber Ford'la gidebilirsiniz. Böylece benim ta Abbotsville'e gelmek zorunda kalmazsınız. Doktor Finch ceket ceplerini karıştırmaktaydı. Nasıl gideceğinizin benim için hiçbir önemi yok dedi. Yeter ki gidin. Etrafımda böyle şık şıkıdım dolanarak beni huzursuz ediyorsunuz. Ayrıca Jean-Louis terlemeye başladı bile. Kal içeri gelsene. Calpurnia çekinerek koridorda duruyordu. Her zamanki aksi tavrıyla sahneyi onaylıyordu. Henry'nin kravatını düzeltti. Jem'in ceketindeki görünmez iplik parçasını aldı. Jean-Louis'den mutfağa teşrif etmesini rica etti. Bence onları elbiseye dikmeliydin dedi kuşkulu bir edayla takma göğüslere bakarak. O sırada Henry haydin gidelim yoksa Doktor Finch kalp krizi geçirecek diye seslendi. Her şey yolunda kal. Oturma odasına dönünce amcasını bastırılmış bir sabırsızlık kasırgasının ortasında buldu. Elleri ceplerinde ilgisizce duran babasıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Artık gitseniz iyi olacak dedi Atticus. Alexandra'nın gelmesi an meselesi. O zaman iyice gecikirsiniz. Tam ön sundurmaya çıkmışlardı ki Henry zınk diye duruverdi. Unuttum diye haykırdı ve Jem'in odasına koştu. Elinde bir kutuyla döndüğü kutuyu hafif bir reveransla Jean-Louis'e sundu. Sizin için Bayan Finch dedi. Kutuda iki pembe kamelya vardı. Ah dedi kız, hem de satın almışsın. Ta Mobile'dan getirttim dedi Henry. Altı otobüsüyle geldiler. Nereye takayım? Yüce İsa'ya ait oldukları yere elbette diye patladı Doktor Finch. Gel buraya. Kamelyaları Jean-Louis'nin elinden alıp çekip aldı. Omuzuna iğneledi. Sahte göğüslerini sertçe süzdü. Şimdi bana bir iyilik yapıp mekanı terk eder misiniz? Çantamı unuttum. Doktor Finch mendilini çıkarıp çenesinde geçirdi. Henry dedi, sen gidip o iğrenç şeyi çalıştır. Biz seni önde bekleriz. Maykomp İlçe Lisesi'nin spor salonu balonlarla ve boydan boya uzanan kırmızılı beyazlı krepon kağıtlarıyla zevkle süslenmişti. Uzak bir köşeye uzun bir masa hazırlanmıştı. Kağıt bardaklar, sandviç dolu tabaklar, kağıt peçeteler, mor bir sıvıyla dolu iki penç kasesini çevreliyordu. Spor salonunun zemini yine cilalanmış, basketbol potaları tavana doğru katlanmıştı. Sahnenin ön kısmı yeşilliklerle kuşatılmıştı. Tam ortaya da özel bir nedeni olmaksızın kırmızı kartondan iri harfler konmuştu. M-E-L. Çok güzel olmuş değil mi dedi Jean-Louis. Feci güzel görünüyor dedi Henry. Maç filan yokken daha büyük görünüyor öyle değil mi? Penç kaselerinin etrafında duran küçük ya da büyük kardeşlerden oluşan gruba katıldılar. Topluluğun Jean-Louis'den etkilendiği gözle görülebiliyordu. Her gün gördüğü kızlar ona elbisesini nereden aldığını sordular. Sanki hepsi de alışverişe oraya gitmemiş gibi. Ginsberg'den aldım. Kalpurnia boyunu kısalttı. Daha birkaç yıl önce ilişkisinin göz oyma düzeyinde olduğu oğlanlar şimdi onunla gevezelik ederken tedirgince kıpırdanıyordu. Henry ona bir bardak punch uzatınca Jean-Louis fısıldadı. Gidip son sınıflarla filan takılmak istersen benim için sakıncası yok. Henry ona bakıp gülümsedi. Sen benim partnerimsin Scott. Biliyorum ama kendini mecbur hissetme diye. Henry güldü. Kendimi hiçbir şeye mecbur hissetmiyorum. Buraya seni getirmeyi ben istedim. Haydi dans edelim. Tamam ama ağırdan al. Kızı döndüre döndüre pistin ortasına getirdi. Hoparlörden ağır bir parça yükseldi. İçinden sistematik bir şekilde sayan Jean-Louis tek bir hatayla dansı bitirdi. Gece ilerledikçe mütevazi de olsa bir başarı kazandığını ayrımsadı. Pek çok oğlan araya girip onunla dans etmişti ve kız ne zaman bunaldığını belli etse Henry imdada yetişmişti. Çılgınca caz parçalarında yerinde oturarak ve Güney Amerika esintili müzikleri es geçecek kadar akıllıydı. Henry hem konuşup hem dans etmeyi iyi öğrenmişsin deyince de 12'den vurduğunu anladı. Gecenin sonsuza kadar sürmesini diledi. Jem'le İren'in girişleri heyecan yarattı. Jem son sınıfın en yakışıklı erkeği seçilmişti ve çok yerinde bir seçimdi. Annesinin kahverengi ceylan gözlerini, Finch'lerin kalın kaşlarını ve düzgün hatlarını almıştı. İren ise özgüvenin, çok bilmişliğin son noktasıydı. Yeşil taraftan vücuduna yapışan bir elbiseyle yüksek topuklu ayakkabılar giymişti. Bileklerindeki düzinelerce köle bileziği dans ederken şıngırdıyordu. Soğuk yeşil gözleri, simsiyah saçları ve her an hazır bir gülümsemesi vardı. Jem'in değişmez bir kararlılıkla tutulup durduğu kız tipiydi. Jem kız kardeşiyle görev dansını yaptı, gayet iyi gittiğini ama burnunun parladığını söyledi. Kız da buna karşılık dudağından ruj lekesi olduğunu söyledi. Parça bitti. Jem onu Henry'e teslim etti. Haziranda orduya katılacağına inanamıyorum dedi Jean-Louis. Sanki çok yaşlıymışsın izlenimi veriyor. Henry yanıtlamak üzere ağzını açtı. Ansızın gözleri pörtledi ve kızı kucaklayıp kendine çekti. Ne oldu Hank? Burası sence de çok ısınmadı mı? Haydi dışarı çıkalım. Jean-Louis ondan uzaklaşmaya çalıştıysa da oğlan onu sımsıkı tuttu. Dans ede ede yan kapıdan geceye çıkarttı. Neyin var Hank? Yanlış bir şey mi söyledim? Kızı elinden tuttu. Yan taraftan geçirip okul binasının önüne götürdü. Ah dedi Henry. Kızın her iki elini de tuttu. Tatlım dedi. Ön tarafına bir bak. Burası zifiri karanlık, bir şey göremem ki. Öyleyse dokun. Dokundu ve soluğunu tutuverdi. Sağ takma memesi göğsünün tam ortasındaydı. Diğeri ise neredeyse sol koltuk altında. Göğüsleri çekiştirerek yerlerine oturttu ve gözyaşlarına boğuldu. Okulun basamaklarına oturdu. Henry yanına çöktü, kolunu onun omuzuna attı. Jean-Louis'i ağlaması bitince sordu. Ne zaman fark ettin? Tam o sırada, yemin ederim. Bana epeydir gülüyorlardı mıydı dersin? Henry başını hayır anlamında salladı. Kimsenin fark ettiğini sanmıyorum Scott. Dinle, benden önce Jem dans etti seninle. Görseydi sana mutlaka söylerdi. Jem'in aklı fikri İren'de. Doğruca tepesine gelen bir hortumu bile fark etmez o. Yeniden ağlamaya başladı usulca. Yüzlerine bir daha asla bakamayacağım. Henry onun omuzunu okşadı. Scott, onlar biz dans ederken kaydı. Yemin ederim mantıklı ol. Biri görmüş olsaydı hemen sana söylerdi, biliyorsun. Hayır, söylemezdi. Sadece fısıldaşıp gülüşürlerdi. Nasıl davrandıklarını bilirim. Son sınıftakiler yapmaz dedi Henry yatıştırırcasına. Jem geldiğinden beri futbol takımıyla dans edip duruyorsun. Doğruydu. Takım teker teker bu zevki onlara bahşetmesini istemişti. Jem ortalığı velveleye vermeden kardeşinin iyi vakit geçirmesini sağlamıştı. Ayrıca diye sürdürdü Henry sözünü. O şeylerden hiç hoşlanmam. Onları takınca kendin gibi görünmüyorsun. Canı yandı. Yani komik mi görünüyorum dedi. Onlarsız da komik görünüyorum. Demek istediğim Jean-Louis olmuyorsun. Sonra ekledi. Hiç de komik görünmüyorsun. Bana gayet güzel geliyorsun. Çok kibarsın Hank ama öylesine söylüyorsun. Benim ne yazık ki şişman olmaması gereken yerlerim şişman ve... Hank baykuş gibi öterek onun sözünü kesti. Kaç yaşındasın sen? 15'e basmak üzeresin. Daha gelişimin tamamlanmadı ki. Gladys Grierson'u hatırlarsın. Ona mutlu popo dediklerini anımsıyor musun? Hank, bir de şimdi bak kıza. Son sınıfın en leziz motiflerinden biri olan Gladys Grierson, vaktinde Jean-Louis'nin şikayetlerinin çok daha beterinden muzdaripti. Şimdi tam bir fıstık oldu, öyle değil mi? Henry amirane bir tavırla kestirip attı. Scott dinle. Bütün gece onları dert edip duracaksın. Çıkart gitsin. Olmaz. Haydi eve gidelim. Eve gitmiyoruz. İçeriye geri döneceğiz ve bir güzel eğleneceğiz. Hayır. 18. ayırımın sonu. Sayfa 183.